Ayrım 30.
Ayaklanma piketleri, dipnot, gözcü, gelen geçeni durdurup sorguya çekiyordu. Uzun sırıklara takılmış gaz lambaları, muhteşem barikatları ve koruyucularını aydınlatıyordu. Evlerin duvarlarına çağrılar yazılmıştı. Yurttaşlar, bankerlerin kralı Louis Philippe, 10. Charles'ın yaptığı gibi hakkımızda ölüm fermanı çıkarttı. Biz de onu gönderelim gitsin, 10. Charles'ın ardından Tahtalıköy'e. Krallara ölüm, cumhuriyet istiyoruz. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Şöminenin yanına oturan Louis, kendi eşyalarını toparlayan hizmetçilerini denetliyordu. Orlean hanedanının metal armalarını taşıyan büyük sandıkların doldurduğu odada, hizmetçileri yığınla danteli, deriyi, ağır brokar ve hafif ipek elbiseleri yerleştiriyorlardı. Ellerindeki eşyalarla sağa sola koşuşturan hizmetçiler, görkemli ama sevimsiz sarayın salonlarında olağan dışı endişeli bir hava yaratmaktaydı. Prenses 1830 devriminin kayınpederi Louis Philippe taht ve zenginlik kapısını araladığını anımsadı. Ama buna karşılık kralın babası Philip, Egalite ise 1. Büyük Devrim sırasında öldürülmüştü. İçini saran korkuyu güçlükle yenebilen Louis, koltuğundan fırladı, pencerenin yanına giderek perdeyi hafifçe araladı. Bu Şubat gecesi ona çok karanlık ve ürkütücü göründü. Uzaklarda meşaleli karartılar seçiliyor, Marseillaise'in sözleri duyuluyordu. Prenses ilk kez ciddi bir tehditle karşı karşıya olduklarını anladı. Tiranlar, hainler onun bunun artıkları. Artık korkudan titremeye başlayın. Adi suikastçılar çözülsün dizlerinizin bağları. Yakındır geliyor zamanı hesap sormanın. Ant içmiş askerleriz ki yeneceğiz düşmanı. Bir yiğit düşmeye görsün toprağı bizden. Doğurur onu toprak ana yeniden. Koparıp alsın diye kafalarınızı. Prenses kadife perdeyi kin dolu bir ifadeyle kendine doğru çekti ve şömineye doğru yürüdü. Heyecanını gizlemek için ateşe eğildi. Sönmek üzere olan korları uzun maşalarla yavaş yavaş karıştırmaya başladı. Ona ve tahtın varisi oğlu Comte de Paris'e yarınlar neler getirecekti? Louis şöhret düşkünüydü ve güçlüydü. Birçok kez cimri kralın himayesinden ve 200'lü kraliçenin vaazlarından kurtulmayı düşlemişti. Duyduğu endişe arttıkça Louis yalnız kalmaya dayanamadı. Çok güvendiği bir nedimesini çağırdı. 10. Charles'ın düşüşünden ibret alan kralın ayaklanmayı bastırmak için acil önlemler alacağını düşünmüyor musunuz? Böyle tehlikeli bir anda kararsız kalmak hepimizin sonunu getirebilir. Ayak takımının neden isyan ettiğini bir türlü anlayamıyorum. Majesteleri diye konuştu saygılı ama aynı zamanda onurlu bir ifadeyle Nedime. Devrimler volkan patlamaları gibi, depremler gibi insan iradesinin dışındadır. Bu Tanrı'nın bir gazabıdır. Hizmetçiler ağzına kadar dolu sandıkları gürültülü bir şekilde kapattılar. Baş Nedime hizmetçileri gönderdi ve reverans yaparak mücevherleri hatırlatmak için Louise'e yaklaştı. Ama prenses oyalanıyor ve şöminedeki büyüyen aleve bakmaya devam ediyordu. Bir zamanlar kafası giyotinde kesilen Marie Antoinette'in yatak odasını süsleyen saat 12 kez çaldı. Louis kötü düşüncelerden kurtulmak için güzel taranmış başını salladı ve gizli çekmecelerinde mücevherlerinin korunduğu dolaba kararlı adımlarla yürüdü. Elmaslarla kaplı, altın işlemeli küçük bir anahtarın takılı olduğu altın zincirini boynundan çıkardı ve gizli bölmeyi açtı. Tam bu anda Louis Adolphe Thiers içeri girdi. Geleceğini bildirmemişti. Karmaşık protokol kurallarına aykırı davranarak elini kolunu sallıyordu ve omuzlarını garip bir biçimde sarsışından bir anormallik olduğu anlaşılıyordu. 50 yaşını aşmıştı. Ufak tefek ve olağanüstü kısa belli olması yüzünden arka ayakları üzerinde duran bir tarla faresini andırıyordu. İnce burnunun üzerinde gözlerini saklayan kocaman gözlükler vardı. Bir şey mi oldu diye sordu Louis, çok korkmuştu. Majestelerinin derhal kralın yanına gitmesini rica ediyorum. Hanedanlığın kaderi belirleniyor, acele edin dedi sert bir şekilde, kendine özgü bir kabalıkla Thiers. Ama Louis'in iri iri açılmış gözlerindeki korkuyu fark edince yumuşadı ve dalkavukça ekledi. Bu çıldırmış ülkeyi oğlunuz Comte de Paris'nin ve siz majestelerinin kurtaracağını ümit etme cüretinde bulunuyorum. Louis'in yüzü alev alev yanmaya başladı. Korku yerini kibire bıraktı. Yoksa naiplik mi diye düşündü, sonra kendini toparlayarak konuştu. Ben Fransa'da sağduyunun galip geleceğine inanıyorum. Lütfen majestelerine kadar bana eşlik edin. Omuzuna bir şal alan kısa boylu dolgun prenses Thiers'in koluna girdi ve görkemli bir eda takınarak Tüileri Sarayı'nın diğer bölümündeki kralın huzuruna doğru yola koyuldu. Çaprazlayarak geçmek zorunda oldukları geniş bahçede kraliyet ordusunun subay ve askerleri toplanmıştı ve gürültülü bir şekilde tartışıyorlardı. Louis bahçeyi kaplayan gürültüye ve olağan dışı kargaşaya aldırmadı. Thiers'in anlattıklarını dinliyordu dikkatle. Thiers'in daha önce kendisini çok rahatsız eden taşralı aksanını fark etmiyordu bile. Majesteleri Paris'te olanları bilmek mi istiyor? Bugün saraylar kuşatılmış kaleler gibi. Ayak takımı yine kudurdu. Maalesef dalga kabarıyor ve hepimizi yutmakla tehdit ediyor. Eğer kral benim öğütlerimi, önerilerimi dinleyip derhal Saint-Cloud'a gitseydi... Saint-Cloud'a mı? Ama neden? Orduyu çağırıp onunla birlikte başkente geri dönmek için. Biz saldırıya geçerek Paris'i alacak ve isyancıları ezecektik. Varsın bu çok kana, çok kurbana mal olsun. Daha da iyi olacaktı. Biz düzenin, monarşinin düşmanlarını, gelişmeyi sağlayanlara karşı ayaklanan tüm isyancıları yok edeceğiz. Vahşiler şimdi de Rothschild saraylarından birini yakmışlar. Fransa'nın bir cerraha ihtiyacı var. Neşter tek kurtuluş yolu artık. Thiers durdu. Gözlük camlarının arkasından gözleri parlıyordu. Siz haklısınız. Planınız zeki ve irade sahibi olduğunuzu gösteriyor. Halkı ayıltmak gerekiyor. Kral neye karar vermiş diye sordu Louis, Thiers'e duyduğu hayranlığı gizlemeden. Gizo ve kraliçe kralı ikna ettiler. Böylece o da Paris'e dışarıdan saldırmayı reddetti. Bu çok kötü diye cevap verdi Thiers karamsar bir ses tonuyla. Yoksa siz de Pilat gibi ellerinizi bulaştırmamayı mı düşünüyorsunuz? Gizo ailemizin şansı, siz onun kurtarıcısısınız. Teşekkür ederim diye gülümsedi gizemli bir edayla Thiers. Ben sizin sadık hizmetkarınızım, bunu unutmayın. Ve omuzunu yine oynatıp elini savurarak devam etti. Bugün Karuzel Meydanı'nda atını zamanında çevirip saraya doğru geri çekilmesi için kralı ikna etmeyi başardım. Gerilemek? Sizi anlamıyorum. Maalesef pencerelerden krala doğru kurşun yağıyordu. Ulusal muhafızlar kalkanlarını çarpıp reform istediler. Sıkı durun prenses, ok yaydan çıktı. Kral Louis Philippe, oğlunuz lehine tahttan vazgeçmek zorunda. Thiers ve Louis de Orléans büyük salona girdiler. Zayıf ve bitkin düşen kral bir koltukta oturuyordu. Etrafında kraliyet ailesinin üyeleri, saray efradı ve bir kenarda da Gizo duruyordu. Büyük gümüş şamdanlarda yanan mumların titrek ışığı, Louis Philippe'in büyük Bourbon burunlu, sarkık dudaklı, utangaç ve grimsi yüzüne, Gizo'nun narin ellerinin üzerine düşüyordu. Duvarlardaki işlemeler yarı karanlıkta kalmalarına rağmen, üzerlerindeki kadın ve erkek çobanların figürleri, kral ve çevresindekilerden daha canlı görünüyordu. Tahta çıktığımda, dedi Louis Philippe, çevresindekileri patlak balık gözleriyle inceleyerek, şu ihtiyar tilki Talleyrand ancak 17 yıl hüküm süreceğimi öngörmüştü. O benim muhtemelen Bonaparte gibi akılsız veya 10. Charles kadar aptal olduğumu sanıyordu. Ve ne oldu? Öylesine özenerek diktiğim binada dayanıksız çıktı. Ama benim emeğimin meyvelerini yok eden akılsızlar, gün gelip pişman olacaklar ve günahkar oğullar gibi gelip babalarının ayaklarına kapanmak isteyecekler. Kral canlandı, koltuğundan kalktı ve ellerini şaşkın bir ifadeyle açarak, Tüm bunlar nasıl başladı? Hiçbir şey anlamıyorum. Düne kadar halk benden reformdan başka bir şey istemiyordu. Neden bugün cumhuriyet istiyor? Ben onlara reform vaat edip Sadık Gizo'yu kurban ettim ve Thiers'le Baro'yu görevlendirdim ya. Akılsızların şu yaptıklarına bakın. Asomsiyon tapınağının parmaklıklarını yerlerinden sökmüşler ve bu kutsal sopalarla barikatları destekliyorlar. Dipnot, Asomsiyon, Meryem'in gökyüzüne kaldırılması. Kral sustu. Orada bulunan herkes saygıyla iç çekti. İçeri giren Thiers'i fark eden Louis Philippe eliyle işaret ederek onu çağırdı. Sizi faytondan indirip çamura batırdıkları doğru mu? Thiers onayladı. Ah ne kadar korkunç diye ellerini çırptı kral. İsyancılar silah dükkanlarını soymuş, nöbetçilerin silahlarını almışlar. Park ve bulvarlardaki ağaçlar sanki üstlerinden fırtına geçmiş gibi devrilmiş dedi Thiers. İsyancılar benim başkentimde kaç barikat kurmuşlar diye sordu nefes nefese Louis Philippe ve elini kalbine bastırdı. 2000'in üzerinde efendim diye yanıtladı Thiers hemen. Louis de Orléans gerçek duygularını gizleyerek hızla krala yaklaştı ve karşısında diz çökerek oldukça yüksek sesle ve abartılı bir duygusallıkla bağırmaya başladı. Lütfen efendimiz tahttan vazgeçmeyin. Taç bizim için çok fazla ağır. Bir tek siz onu taşımaya layıksınız. Kral yanıt vermedi. Bazı hanımefendiler ağlamaya başladı. Kraliçe Louis'e yaklaştı ve öptü. Sevgili yavrum, sizin oğlunuz 2. Louis, Philip adını taşıyarak dedesine layık bir varis olacak. Ve gözyaşları arasında ekledi. Sevgili kocam, Fransızlar sizin gibi iyi bir kralı hak etmiyor. Ben inanıyorum ki... Zaman beklemiyor diye sözünü kesti çenesi düşen kraliçenin. Kaba bir şekilde Thiers. İsyancılar yaklaşıyor, bizse güçsüzüz. Geç, artık çok geç. Nasıl geç diye bağırmaya başladı kral. Benim muhafızlarım nerede? Mareşal Bugo, siz benim güvenliğimden sorumlu olduğunuz konusunda beni temin ediyordunuz. Harekete geçin. Size her tür yetkiyi veriyorum. Majesteleri diye cevap verdi Bugo. Ben çaresizim. Artık çok geç. Kral, torunu lehine tahttan çekildiğine dair belgeyi imzaladı ve Fransa'yı hemen terk etti. Louis de Orléans kaçmayı kesinlikle reddetti. Kralın küçük oğlu Comte de Paris lehine tahttan çekildiğine dair belge elindeydi. Bu demekti ki Louis reşit olana kadar Fransa'nın hükümdarı oydu. Hayalleri gerçekleşmişti. Louis sevincini daha fazla gizleyemedi. Tahttan düşürülen kral ve karısıyla vedalaşır vedalaşmaz, Thiers'in tavsiyesi doğrultusunda Temsilciler Meclisi'ne çıkabilmek için Bourbon Sarayı'na gitti. Bu sırada ulusal muhafızlar ve ayaklanan halk Tuileri'ye yaklaşmıştı. Kraliyet muhafızları ise isyancıların karşısında tüfeklerinin dipçiklerini yukarı çevirdiler. Kan kardeşi olmuşlar birbirlerine sarılıyorlardı. Kasketler, şapkalar, deri kalpaklar havada uçuşmaktaydı. Herkes Marseillez'i söylemeye başlamıştı. İleri! Kardeşler, vatan için ileri! Şan şeref günü geldi çattı işte. Karşımıza geçmiş kanlı sancağını, tiranlık bir kez daha çekiyor göndere. Nasıl bağırıyor duyuyor musunuz uzaktaki alanlarda bölük bölük askerler? Saflarımıza dayandılar öldürmeye gelmişler. Karılarımızı, çocuklarımızı ve bizleri. Haydi yurttaşlar sıklaştırın safları, silahları kapın. Yürüyün ki şu alçakların kanlarıyla toprağımız sulansın. Halk artık hiçbir kral istemiyordu. Panik içinde Tuileri'den kaçan Louis Philippe'i Karusel Köprüsü'nün yanında bir araba bekliyordu. Ama halk Louis Philippe'i fark etmişti. Bir muhafız subayı tahttan düşen kralı izleyen kalabalığa seslendi. Baylar, krala acıyın. Cevap olarak birkaç ses duyuldu. Biz onun gibi cani değiliz. Varsın gitsin. Atlar yürüdü ve fayton kıyı sokağı üzerinden ilerleyerek 1. Büyük Devrim yıllarında giyotinin kurulduğu beyaz heykelli Concord Meydanı'na doğru döndü. Kral titreyerek koltuğuna yaslandı. Burada bir zamanlar halkın iradesiyle 16. Louis'nin ve Louis Philippe'in babasının kafaları kesilmişti. Halk, kralın hiçbir saldırıya uğramadan Paris'ten çıkmasına izin verdikten sonra saraya koştu. Lüks masaların etrafından, şatafatlı kadın elbiselerinin, deri giysilerin, zarif iç çamaşırların, dantellerin, tavus kuşu tüylerinin, yelpazelerin ve daha başka değerli eşyaların saçıldığı yatak odasından geçerek tören salonuna yönelmişlerdi. Altın kaplamalı, figürlerle süslü tahtı parçalayıp ateşe attıklarında nefret ettikleri monarşiden sonsuza dek kurtulduklarını sanıyorlardı. Louis Philippe'in tahtı Bastille Meydanı'nda kocaman bir kalabalık tarafından yakıldı. Kraliyet yönetimiyle bu sembolik hesaplaşmaya danslar ve marşlar eşlik ediyordu. Tahttan düşürülen Louis Philippe'in sarayından bu süre zarfında hiçbir eşya çalınmadı. Krala ait olan her şeye karşı duyulan nefret o kadar sınırsız ve derindi ki saraydan ne yoksul bir emekçinin çocuğunu ısıtabilecek bir şal ne de bir bodrumu aydınlatabilecek mum alındı. Açgözlü Louis Philippe çıkarcı ve değerli eşyalar konusunda maymun iştahlıydı. Hanedanlığının sarsılmazlığına inandığı için biriktirme hırsına kapılmıştı. Çiftlikler, ormanlar, saraylar satın alıyor, devlet hazinesini soyuyordu. Büyük borçlar alıyor ama geri ödemiyordu. Saat, biblo, resim ve bronz heykellerden oluşan sayısızca koleksiyonları vardı. Kralın borcu 30 milyon frankı bulmuştu. Sadece Neuilly Sarayı'nda 25 binin üzerinde bal mumu yedeklenmişti. 1848 yılının 1 Şubat gecesinde halk, Neuilly Sarayı'nı yakınca bu mumların parlak alevleri kraliyet bahçesindeki yaşlı ıhlamur ağaçlarını, mermer bank ve heykelleri aydınlattı. İşte ateş buna denir diyordu isyancılar. Alevler sanki arşa ulaşmıştı. İnsan ruhunda gizlenen yüce, temiz ve güzel olan her şey devrimin aydınlık günlerinde açığa çıkmış kendini göstermişti. Benliklerine kavuşan emekçilerin omuzları dikti. Yeniden köle olmamak için eşyaları ve fetişleri yok ediyorlardı. Orleanların eski sarayı Palais Royal tamamen yanmıştı. Ama Prenses Louise bundan böyle naip kraliçe devrimin kasıp kavurmasından korkmuyordu. Kralın kendisine devrettiği iktidarın tadını çıkararak benzersiz anlar yaşadı. Thiers'in her dediğine boyun eğiyordu. Acıklı bir mizansen hazırlamıştı. Üstünde siyah matem elbisesi, yanında iki oğlu ve birkaç prensle birlikte mütevazi bir edayla yaya olarak temsilciler meclisine gitti. Burada halk temsilcilerinin aldığı kararı dinleyecekti. Monarşistlerin bir kısmı onu selamlayarak karşıladı. Orlean hanedanının en kibar taraftarı Odilon Baro, burada toplananlara Orlean Prensesi Louise'in naipliği altında Comte de Paris'i kral olarak kabul etmelerini önerdiği sırada salona silahlı cumhuriyetçi birlikler dalmıştı bile. Kahrolsun Orleanlar, yaşasın cumhuriyet diye bağırışlar yükseldi her yandan. Gelenler hazırladığı konuşmasını yapmasına izin vermediler Louise'in. Başkan şapkasını çıkararak oturuma ara verdiğini ilan etti. Ama gürültüler ve bağırışmalar dinmiyordu. İki sandalyeye birden, proletarya ve burjuvazi, oturmaya çalışan usta orta yolcu, tatlı dilli Ledru Rollin kürsüye çıktı, kendisinin dinlenmesini rica etti ama sözünü geçiremedi. Daha sonra kürsüye şair Lamartin geldi. Lamartin, bu her şeyin silinip süpürüldüğü günlerde lirizmini bir an bile yitirmeksizin iktidara ulaşmaya çalışıyordu. Lamartin'in geçici hükümetin listesini okumaya başladığı sıralarda Flocon, Louis Blanc ve yandaşları da Reform gazetesinin redaksiyon bürosunda kendi bakanlarının listesini hazırlıyorlardı. Birkaç saat sonra belediye sarayında cumhuriyet ilan edildi. Orlean Prensesi Louis, Thiers'in eşliğinde temsilciler meclisini terk etti. Yayaydılar. Paris'te 48 saattir bir tek fayton bile görünmüyordu. Yüzünü tülün altında gizleyen Louis, bulvarlarda Thiers'le birlikte yavaş yavaş yürüyordu. Ağaçlar kesilmişti. Yayalar zaman zaman paramparça olmuş heykellere ve devrilmiş banklara rastlıyorlardı. Yerlerdeki kırık cam parçaları ayaklarının altında sesler çıkarıyordu. En sonunda Thier, uzun konuşmalara ve törensel mizansenlere girişmeden tahtın talibini düşkünler evine bıraktı. Daha sonra prenses orada endişe dolu birkaç gün geçirmek zorunda kaldı. Artık hiçbir hırsı kalmamıştı. Tek istediği bir an önce kendisini İngiltere'de bulmaktı. Kayınpederi, Fransa'nın eski kralı da kalabalık ailesiyle birlikte oraya gitmişti. Thier, Louis'le vedalaşırken çok kaba konuştu. "Madam, korkarım ki kral olma mesleği artık moda değil. Onları işsizlik bekliyor. Halkı daha az bölen en iyi yönetim şeklinin cumhuriyet olduğunu düşünüyorum. Belki imparatorluk bir istisna olabilir ama o da başında Napolyon gibi bir insan azmanı duruyorsa. Maalesef devler doğmuyor artık. Ne acı. Talleyrand'ı anımsayın. Ne diyordu? Eğer koyun sürüsünün başında bir aslan varsa iyi. Ama eğer aslan sürüsünün başında bir koyun varsa kötü." Thier birden ellerini savurmaya başladı ve kısa bacaklarının üzerinde sallandı. Yüksek sesle gülüyordu. "Sizi temin ederim prenses," dedi kendinden emin bir tavırla. "Er veya geç koyunlar yine aslanı çağıracak. Yırtıcı hayvanlar kralını. Çok devrim yapıldı, hepsinin de sonu aynı oldu. Sürüyü yine de bir kral yönetecek." "Ne yani, Orlean hanedanlığının sonu mu geldi?" diye sordu Louis, pleb bakana karşı kinini gizlemekte zorluk çekerek.